Herkese merhabalar. Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak Freedom House İşbirliği ile çıkardığımız Özgürlük Gündemi Podcast'inin 43. sayısına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Çağın'la beraberiz ve son iki haftanın öne çıkan siyasi gelişmelerini yine size aktarıyor olacağız. Bu bültende genel af tartışmaları üzerine Ali Rıza Çoban'ın bir bölümü var. Ardından gazeteci Barış Pehlivan'ın 5. kez tutuklanmasını konuşacağız. Ve akabinde de BRICS'in genişleme süreci ve Türkiye'nin nerede durduğuna dair Enes Özkan'ın bölümünü konuşuyor olacağız. Son zamanlardaki öne çıkan konulardan bir tanesi Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle genel af ilan edilip edilmeyeceği ve kamuoyunun buna yönelik beklentisi. Şimdi potansiyel bir af çıkması durumunda acaba siyasi olarak nitelenen, yani devlete ve rejime karşı işlendiği varsayılan suçlardan mahkum olmuş kişilerin bu potansiyel af kapsamına dahil edilip edilmeyeceği merak konusu son zamanlarda. Ali Rıza Çoban, bakalım bu konuda neler söylemiş. Sendeyiz Çağım.
Evet, teşekkür ederim Derya. Aslında Ali Rıza Hoca bu bugünlerde gündeme gelen bir tartışma üzerine bir değerlendirme sunuyor. Genel af tartışmaları bunlar. Türkiye'de genel affı ilişkin çok fazla tartışmanın kamuoyunu zaman zaman meşgul ettiğine şahit oluyoruz. Fakat bu sefer karşımıza çıkan tartışma daha çok Cumhuriyet'in 100. yılında ilan edilecek bir afla alakalı. Ki önümüzdeki günlerde Cumhuriyet'in 100. yılını da kutlamış olacağız. Bu şekilde aslında bir nevi sembolik bir anlam atfedilmeye çalışılıyor. Fakat özellikle işin infaz rejimi boyutunda Ali Rıza Hoca, af uygulamasının çok sık hale gelmesinin toplumda bir nevi cezasızlık algısı yaratacağını söylüyor ki bu son derece isabetli bir tespit bana kalırsa. Zira zaten şu an Türkiye'de infaz rejimi pek çok farklı kurumun da aslında bir araya gelmesiyle bir cezasızlık algısı belki kağıt üzerinde olmasa da biraz pratikte yansıtmaya başlamış durumda. Bunun belki bir genel af kanunuyla taçlanmasının nasıl sonuçlara gebe olacağını biraz bize zaman gösterecek. Tabii diğer taraftan meselenin en kritik boyutlarından bir tanesi de bu tip genel af tartışmalarının pek siyasi suç veya işte düşünce suçu tırnak içerisinde olarak adlandırdığımız bir takım suçlara pek fazla sirayet etmediğini görüyoruz. Özellikle Ali Rıza Hoca'nın burada dikkat çektiği siyasi suçlar başlığının altına tartışılabilecek işte siyasetçiler, gazeteciler, sivil toplum aktivistleri, akademisyenler veya kanun hükmünde kararname ile mesleğinden ihraç olunan pek çok vatandaşın bu tip bir genel affın kapsamına alınıp alınmayacağı tartışma konusu haline geliyor. Ve aslında Ali Rıza Hoca'nın altını çizdiği önemli noktalardan bir tanesi de gündeme gelen infaz rejimi kaynaklı adaletsizliklerin çözümünün genel af olup olmadığı sorusu. Zira genelde adaletsizliği doğuran meselenin yargının kurumsal bağımsızlığının ve tarafsızlığının bir noktada sarsıldığı bir politik ve hukuki ortam olduğuna dikkat çekiyor Ali Rıza Hoca. Ve tüm bunları aslında dikkate aldığımızda gündeme gelecek yeni bir af kanunu kapsamındaki af düzenlemesinin siyasi mahkumları kapsamaması riskinin son derece fazla olduğunu ve bunun da aslında insan hakları ve toplumsal özgürlükler bakımından çok isabetli sonuçlara yol açmayacağı kanaatinde.
Ağzına sağlık Can, teşekkürler. Yani bu aslında toplumsal güvenliği de belli başlı oranlarda riske atan bir şey. Dolayısıyla çok ölçülüp tartılıp verilmesi gereken bir karar. Fakat bakalım bizde süreç nasıl işliyor olacak? Şimdi diğer yanda da gazeteci Barış Pehlivan 5. kez tutuklandı. Bazılarınız görmüştür. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan 2020 yılında açılan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen dava kapsamında geçtiğimiz günlerde 5. kez tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Barış Pehlivan'a Libya'da görev yaparken hayatını kaybeden MİT mensubunun kimliğini deşifre ettiği gerekçesiyle 2020 yılında hapis cezası verilmişti. Ve o süreçte 6 ay boyunca cezaevinde kalmıştı. Fakat ardından başka bir suç işlememek şartıyla denetimli serbestlikle cezaevinden çıkarılmıştı. Bundan 2 yıl sonra da Mart 2023'te yaptığı bir haber hakkında yeniden dava açıldı ve denetimli serbestliğin koşulunun ihlal edildiğine hükmederek mahkeme Pehlivan'ın tekrar cezaevine girmesine karar verdi. Yani bu 5. sefer gerçekleşiyor ve tabii ki buna da hem gazeteciler hem belli başlı siyasetçiler sessiz kalmıyorlar. Örneğin geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pehlivan gibi bağımsız ve cesur gazeteciler dün teslim olmadıkları gibi bugün de teslim olmayacaktır diyerek gerçekleri yazmaya her daim devam edeceklerdir diyerek Pehlivan'a bir destek açıklamasında bulundu. Ardından yine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden destek mesajı geldi Barış Pehlivan'a. Bu tutuklama kararlarının bir cezalandırma politikası olduğuna işaret ettiler ve gazetecilik yapmak bir tutukluluk nedeni olmamalıdır dediler. Şimdi 5. kez tutuklanıyor olması sürekli üstüne basa basa 5. kez dediğimin farkındayım. Gerçekten hayret verici çünkü artık garip bir hal almaya başladı ve ya bu tutuklanma aslında Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma hakkının içinde bulunulan durumu bize çok iyi özetliyor. Bir de denetimli serbestlik talebinde de bulunmuş Barış Pehlivan ve bu savcı tarafından reddedilmiş. Hakim tarafından cevapsız bırakılmış. Ayrıca COVID-19 izni hükümlülerine sağlanan belli başlı imkanlardan da faydalandırılmamış. Tabii ki bu da hukuk devleti ve eşitlik ilkeleriyle hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Öte yandan keyfi fakat sistematik bir hale gelen bu tutuklamalar gün geçtikçe arttığı için gazetecilere de böyle bir baskı atmosferi yaratmaya devam ediyor ve medyanın yargılamalarıyla nasıl sindirilmeye çalıştığını da bize gösteriyor. Burada belirtmek gerekiyor ki bu gibi yargılamalar toplumun gerçekleri öğrenme hakkından da aslında toplumu mahrum bırakıyor uzun vadede. Burada tabii ki belirtmek gerekiyor ki toplumun gerçekleri öğrenme hakkı var. Bu da ancak sansür ve korkudan korunan gazetecilerle mümkündür. Fakat Türkiye'deki bu tutuklamalar gün geçtikçe arttığı için bu bir tedbir olmaktan çok gazetecileri cezalandırmak için kullanılan bir baskı aracına dönmüş durumda son günlerde. Tabii ki bu da nihayetinde toplumun güvenilir bilgi kaynaklarına erişimini son derece kısıtlıyor. Tabii ki bunun demokratik süreçlere verdiği zarardan artık hani bahsede bahsede dilimizde tüy bitti desek yeridir her bültende. Yani özetleyecek olursak gazeteci Barış Pehlivan'ın tekrar tekrar tutuklanması adil yargılanma hakkına, basın özgürlüğüne ve bilgiye erişim hakkına yönelik çok ciddi bir saldırı. Ve Türkiye eğer demokratik değerlere dönmek istiyorsa basın özgürlüğünü muhakkak ki güvence altına almak durumunda. Çünkü bu adil ve özgür bir toplumun inşası için hayati bir yerde duruyor. Dedikten sonra Enes Özkan'ın bölümüne geçebiliriz istersen. BRICS'in son 15. zirvesine dair yazdı o da. Sendeyiz.
Evet, tamamdır. Aslında dediğin gibi BRICS adını verdiğimiz bir ülkeler topluluğu var. İşte bunlar Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Ve geçtiğimiz günlerde Johannesburg'da yaptıkları bir zirvede bu BRICS topluluğunun açıkça Hindistan Başbakanı Modi'nin daha açık bir çağrısıyla bir genişleme talebi olduğu gündeme geldi. Şimdi baktığımızda BRICS'in ilk ortaya çıkışını Enes Özkan Amerika'da yaşanan 2000 yılların başında yaşanan 11 Eylül saldırıları sonrasında gündeme gelen Afganistan müdahalelerinin tetiklemiş olduğu bu global politik ekonomi olduğunun altını çiziyor. Özellikle dönemin yükselen güçleri işte Hindistan gibi, Brezilya gibi, Rusya gibi ülkeler bir nevi Amerikan politik ekonomik etkisine karşı daha doğrusu bir birlik gündeme getirmeye gayret ediyorlar. Ama BRICS'in önemli bazı istatistikleri var Enes Özkan'ın ifade ettiği gibi. 5 ülkeden oluşmasına rağmen tüm dünya nüfusunun %40'ını kapsayan ülkelerden oluşuyor. Buna karşın örneğin G7 ülkelerinin tüm dünya nüfusunun %10'unu temsil ettiğini görüyoruz. Bu tabii aynı zamanda küresel gayri safi yurt içi hasılanın da çok büyük bir oranını kapsıyor BRICS ülkeleri. Bu da tabii hali hazırda ciddi bir demografik güç anlamına geliyor. Ve bugün aslında BRICS'in olası bir genişleme sürecinde adı geçen ülkeler Suudi Arabistan gibi, İran gibi, Malezya gibi, Endonezya gibi ve Mısır gibi aslında Yine aynı şekilde gerek demografik gerek doğal kaynak bakımından son derece zengin ve güçlü olan ülkeler ve bu anlamda BRICS'in nasıl bir yol izlediğinin işaretlerini, sinyallerini bize veriyor. Ama tabii önceden Türkiye'nin de ismi BRICS'le geçtiğini görüyoruz. Enes Özkan bu şekilde ifade ediyor. Hatta BRICS-T şeklinde bir oluşumun dahi bir nevi üzerinde durulduğunu işaret ediyor. Fakat bugün artık Türkiye'nin BRICS ülkeleri arasında adının geçtiğini görmüyoruz. Bu da tabii ki aslında bir nevi Türkiye dış politikasının, hatta Türkiye iç politikasının ve Türkiye'deki ticaretin, yani ithalat rejiminin, ihracat rejiminin bir nevi yansıması. Bunun örneğin Türkiye'nin Batı bloğuna daha yaklaştığı anlamına gelip gelmeyeceğini de aslında bize biraz zaman gösterecek. Çünkü en nihayetinde bunlar dış politika ilişkin verilmesi gereken kararlar, atılması gereken adımlar. Ve son olarak aslında Enes Özkan Merkez Bankası'nın para politika kurulunun toplantısı neticesinde verilen bir faiz kararının altını çiziyor bu bültende. Sürpriz bir faiz kararı olarak değerlendiriyor. Çünkü neredeyse 750 bas puan, yani %7,5'a yakın bir faiz arttırımı söz konusu. Bu da tabii aslında bize uzunca bir süredir Türkiye'nin politik ekonomisini domine eden faiz sebep enflasyon sonuçtur denklemini bir noktada işaret ediyor ve acaba bu denklemden yavaş yavaş kaçınılmaya mı başlıyor? İşte Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in biraz ekonomik normalleşme şeklinde bir takım ifadeleri olmuştu ve tüm bunların neticesinde Türkiye'de özellikle para politikaları bakımından bir normalleşmeye mi gidiliyor, yoksa bu faiz kararları sürpriz olmaya devam mı edecek, devamı gelecek mi gelmeyecek mi, bunları belki de ilerleyen bültenlerde konuşuyor olacağız.
Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bültenin tamamına Özgürlük Araştırmaları Derneği web sitesine giderek ulaşabilirsiniz. 44. sayıda görüşmek üzere. Hoşçakalın.